بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bahsimiz imamet konusudur. Şia açısından imamda gerekli görülen şartlar konusunu inceliyorduk. Şimdiye kadar iki şartı gözden geçirdik. Üçüncü şart manevi üstünlüktür. Şia diyor ki imam gerek zamanının ahlaki erdemler ve davranışlar açısından yani zamanın en mükemmel insanı olmalıdır. İnsan-ı kamil olmalı ve bunlarda da insan-ı kamil olduktan sonra insan-ı kamillerin de en üstünü olmalıdır. Yani mümkündü bir zamanda birkaç tane insanı kamil olsun. Ama imam o kimsedir ki insanı kamillerin de en üstünüdür. Bu ancak imam olmaya liyakati vardır. Eğer imamda bu insanı kemallar açısından bir kimse bir üstünlüğü olursa o şahsın, yani o kimsenin o erdemler açısından kendisinden üstün olan kimseye imam olma liyakatine sahip değildir. İmam gerek bu boyutta, yani insanın fiiliyete iyileşmesi, fiiliyet durumuna gelmesi durumunda en üstün fiiliyet sahibi olmalıdır. Bunu Şia neye dayanarak bu şartı ileri sürüyor? Az edeyim ki buna dair akli ve nakli deliller yine Şia ikame ediyor. Ve bunun bir de altyapısı var. Ki o altyapısına burada işaret etmiyor. O da şudur ki yani geçmiş ders bahslerden de anladık ki imama olan ihtiyaç bahsinden anladık ki imam insanı Allah'a götüren, rehberlik eden rehberdir. Eğer onun kendisi bu yolda geri kalan bir insan ise Allah'a götürecek rehberiyet görevini yapamaz. Çünkü imam gerek ameli boyutuyla da yani şahsiyet yönüyle de ve davranış biçimiyle de insanlara imamlık etmelidir, önderlik etmelidir. Bu bir. Yani gerek bir örnek teşkil etmelidir. Bu bir boyutu. Ayrıyeten biz geçenler, yani daha önceleri işaret etmiştik ki İmam ki Allah'ı temsilen yeryüzündedir ve Resul'un vasisidir ve Resul'un da görevlerinden birisi yüzekihimdir. İnsanları tezkiye etmektir. Tezkiye olmamış, temizlenmemiş bir kimse başkalarını temizleyici olamaz. Önce gerek kendisi temiz olmalı ki bu görevi ifadesi, yani bu tezkiye görevinin yapabilmenin kendisi de bunu gerekli kılıyor. Bu yüzden bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Tebareke ve Teala Resulü Ekrem'i örnek olarak insanlara sunuyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Resulullah sizler için güzel bir örnektir. لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ Allah'ı bekleyenler, Allah'a ümit bağlayanlar, yani Allah'ın likasına Allah'a ulaşmayı arzu edenler için ve kıyamet gününü arzu edenler için ve Allah'ı çokluca ananlar için Resulullah güzel örnektir. Yani bu ayet-i kerime de Resulullah'ın o örneklik boyutuna bize sunuyor ki işte Allah'a madem ki insan inneke kadihun ila rabbike kedhen sen Rabbine doğru yol almaktasın. Bu lika gerçekleşecektir. Bu likanın güzellikle oluşması, rahatlıkla, kolaylıkla oluşması, sorunsuz olması, belasız olması için Resulullah güzel örnektir. Resulullah'ın şahsiyetini ve Resulullah'ın yaşam biçimini örnek alırsanızsa bu güzel örnek teşkil eder size. Onun için Resulullah sizin örnek imamınızdır. Keza aynı tabiri Hazreti İbrahim Aleyhisselam için de لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاهِيمٍ Sizler için güzel örnek vardı İbrahim'de. Birinci ayet Ehzab 21. ayetiydi. Şimdi okuduğum ayet Mümtehine 4. ayet. İbrahim Aleyhisselam sizler için güzel örnek teşkil etmektedir. İbrahim ve İbrahim'le beraber hareket edenler ki onlar bu örneklerinden bir numune veriyor Hak Teala. İzgalu inna bura'un minkum mimma ta'budun. Onlar o kafirlere dediler ki biz sizden de ve sizin taptıklarınızdan da koptuk. Biz sizi artık attık kenara, geriye. Biz yüzümüzü Allah'a çevirdik. Dolayısıyla demek ki imam güzel örnek olmalı ki diğerlerine de önderlik yapabilsin. Eğer güzel örnek olamazsa imam, o zaman bu nasıl olabilir ki bizim önümüze düşsün, bizi Allah'a götürsün. Bu güzel örnek de ancak o zaman olabilir ki herkes için örnek olsun. Yani insanlıkta kusuru olanlar için de örnek olsun ve insanlıkta erdem sahipleri için de örnek olabilsin. İnsan-ı kamiller için de örnek olabilsin ve kusurlu insanlar için de. Bu da bunu gerektiriyor ki fakat insan-ı kamil olması tek başına hatta bu bile yeterli değil. Gerek insan-ı kamil olduğu takdirde de onların en mükemmeli olmalıdır. Nerede kala ki insanlıkta kusuru olan insan gele bize imamlık yapar. Bu yüzden demek ki Şia'nın bu tanımının sonucudur ki imam gerek en afdal olmalıdır. Maneviyette en üstün şahsiyet olmalıdır. Maneviyetten de maksat kişilik ve davranış biçimidir. Yani dahili nefsani sıfatları, ruhu özellikleri ve yaşam biçimidir. Bu maneviyetten maksat budur. Bu görüş ehli sünnet tarafından kabul görmemiş. Henüz Şia'nın arz edeyim ki bu konudaki getirdiği delillere geçmeden önce ehli sünnet demiş ki hayır. İmamın maneviyette en üstün kimse olması şartı yoktur. İnsan yeterli mesela kafir olmaması yeterlidir. Kusurlu da olsa bile madem ki insanlar onu kendilerine önder kabul ettiler, hala ya zorla veyahut da biatla seçimle o imam olur. Ve çünkü kendilerinin imam olarak, önder olarak gördükleri, kabul ettikleri kişilerde belirgin idi ki bunlar insanların üstünleri değil, erdemlileri değildir. Birçok kusurları, ayıpları vardı. Bunu gördüklerinden dolayı bu sefer işi burada Allah'a havale etmeye koydular. Yani bu seçimin, bu bilfiil durumun Allah'ın gerçekleştirdiğini ima etmeye attılar ve bu kendi suçlarını bir şekilde Allah'ın boynuna atmaya kalkıştılar. Ne dediler? Bu cümleyi kelam arz ediyorum. Bunu ilk olarak İbn-i Ebil Hadid'i demiştir bunu. Şarih-i Nehcü'l-Belâğa Mu'tezili. Demiş ki Elhamdülillahillezî qaddemel mefzûle alel efzel. Övgü o Allah'adır ki mefzulu, yani kusurluyu, fazilette geri olanı afzel, yani fazilette üstün olanın önüne geçirdi. Fazilette kusurlu olanı fazilette üstün olanın önüne geçiren Allah'a övgüler olsun dedi. Övgüler ona aitti. Bu cümleyle ne kastediliyor? İstiyor bundan bu cümleyi kastediyor. Diyor ki, yani eğer biz görür isek ki mesela fazilette faziletsiz bir insan iktidara gelmiş ve önderlik makamında oturmuşsa, bunu Allah yaptı. Allah yaptı, Allah yapmış ise o zaman demek ki bu Allah'ın yaptığı da Allah'ta övgüye layıktır. Bunun bu suçu bizde aramayın. Yarın bizi suçlu tutmayın, demeyin ki siz niçin erdemli insan dururken erdem sizin peşine takıldınız ki bu aklen, şimdi de arz edeceğiz bir takım delillerle doğru değil, akıl bile bunu doğru kabul etmezken siz niçin erdemliyi bırakıp da erdem sizin peşine takıldınız? Bunun cevabını vermek namına arz edeyim ki bu işgaldan, bu sorundan kurtulmak namına suçu Allah'a attılar. Dediler ki Allah bunu yaptı. Şimdi henüz bu konunun cevabına, yani Şia'nın buradaki delillerine geçmeden önce ve bunu izahatı yapmayı bu boyutu istiyorum ben dikkatinizi çekeyim. Acaba gerçekten burada biz bu seçimi, yani bu bil fiil durumu Allah'a yüklememiz mümkün mü? Allah'ın yaptığını, Allah'ın gerçekleştirdiğini söylememiz mümkün mü? Şimdi bir kere Kur'an-ı Kerim'de Allah Tebarek ve Teala buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَعْمُرُ بِالْفَحْشَى وَاِذَا فَعَلُوا فَاهِشَةً. Ve bir yanlış yaptıklarında, bir kötülük yaptıklarında ayetin devamında diyor ki diyorlar ki babalarımız da aynen bu işlerin, bu hareketin, bu tavırın içerisindeydiler. وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَادَى. Allah bize bunu emretmiştir. Allah ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَعْمُرُ بِالْفَحْشَى. Allah fahşaya, yanlışa emretmez. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضَى بِكُمُ الْكُفُرُ. Allah sizin küfre düşmenize, yanlışa, isyanınıza, yanlış yola gitmenize Allah asla razı değil. Bir kere bu cümlenin kendisi Elhamdülillahillezî kaddemel mefzûle alel fâzil, bu yanlıştır. Burada övgü neye olar? Övgü güzel bir işten dolayı olur. Yani güzel şey övler. Çirkin bir davranış, yanlış bir tavır asla övgüyü hak etmez. Yanlış bir tavır her zaman kınanmayı hak eder. Bu aklımız bunu idrak ediyor. Kur'an'ın, İslam'ın getirdiği öğretinin temeli de budur. Allah iyilikleri övmüştür. Doğruları övmüştür. Güzellikleri övmüştür. Ve hiçbir zaman yanlışı, çirkini övmemiş. Aksine onları kınamıştır. Ve kendisini de övmüştür Allah. Elhamdülillahillezî Elhamdülillah Rabbil alemin ve lehul hamdu fil ula vel ahire. Övgü onadır. Bak ilk başta da sonda da. Bütün övgüler onadır. Niye böyle yapmış? Çünkü demiş ki ehsene kulle şeyin halaka. Demiş ki benim her işim güzeldir. Yani Allah Tebareke ve Teala asla hiçbir işinde kendisine, yani çirkinliği, yanlışı, bu gibi eksikliği, kusuru nispet etmesine razı olmamış. Her zaman kendisini övmüş, demiş ilklerde de övgü bana aittir, sonlarda da bana aittir. Niçin? ehsene kulle şeyin halaka. Çünkü bütün işleri güzeldir. Hem de en güzeldir. Şimdi bu durumda bizim aklımız diyor ki üstün insan dururken, erdemli insan dururken erdemsizin öne düşmesi, basireti açık olan, gözü gören insan dururken amanın öne düşmesi, körün öne düşmesi, yol rehberliği yapması, bu aklen doğru değil, çirkindir. Bunu biz kendi aramızda beşeri olarak kendi işlerimizde böyle bir şey yapar isek kendimiz kendimizi kınarız. Toplumda bizi, ukala bizi kınar. Yani farz edelim bir yere rehberiyet, mesela diyelim ki bir yere gidiyoruz, bir yolda rehber olarak önümüze amayı düşürelim. Ama adını nereye atsa biz de oraya atalım. Ama eğer bir de adımı bir uçuruma gitse biz de uçuruma adım atalım. Bu bize bu kınanmayı hak eden bir davranıştır. Eğer biz amayı kendimize fiziki bir harekette önder yapar isek, yarın da ama uçuruma düştü diye biz de onun ardından uçuruma düşersek herkes bizi kınar. Derler ki ya sizin aklınız neredeydi? Niye gören gözünüz varken niçin amanı önüne geçirdiniz? Gören göz öne düşmeliydi ki öndeki uçurumu görmeliydi, uçuruma düşmemeliydiniz. Şimdi bu dünyevi yaşamda böyle iken bu insanın saadetini, insanın ebediyetini ilgilendiren meselelerde bu bin kat daha önemi arz eden bir konudur. Çünkü eğer dünyevi yaşamda eğer ama bizi bir uçurumdan yuvarlarsa nihayetinde kaybedeceğimiz bir bedendir. Bir candır kaybediyoruz. Bir dünyadır kaybediyoruz. Ama uhrevi yaşamda eğer biz bir amanın peşine düşer isekse ebedi yaşam için Allah'a giden yolculukta bizi bir ama bize önderlik eder ise o da bizi ebedi bedbahtlığa götürecek bir uçuruma yuvarlarsa kuntum ala şefa hufretun minen nar bizi ateş uçurumuna yuvarlar ise o zaman biz gerçekten hem kendimiz kendimizi affetmeyiz hem de hiçbir şey bizi affetmez. Herkes bize, her şey bizi kınar. Şimdi böyle bir çirkin hareketi, böyle bir çirkin işi Allah'a atfedelim diyelim. Allah'tır bunu öne geçirdi. Sonra da dönelim burada Allah'ı övelim. Bu asla bir aklın işi değil. Eğer böyle bir çirkin hareketi Allah yapıyorsa Allah ancak o zaman haşa haşa kınanmayı hak eder. Neyin ki elhamdülillah. Belki diyelim ki haşa o zaman Allah'a mesela diyelim ki kınanma cümlesi kullanılmalı ki niçin ya Rabbi sen bizim önümüze gören göz var iken körü geçirdin deyip de azarla Allah'a karşı hüccet buluruz burada. Ve dolayısıyla bu cümle yani arz edeyim ki bu İbn-i Ebil Hadid'in bu cümlesi gerçekten aklen, şer'en, dinen mantıklı bir şey değil. O zaman diyemeyiz ki o mefzulu Allah geçirdi öne. O mefzulu kim geçirdi öne? Biz geçirdik öne. Allah Tebarek ve Teala bize özgürlük vermişti. İnna hadeynakumus sebil sizi yola biz koyduk. İmma şakiren ve imma kefuran. Özgürlük sizin elinizdeydi. Ya besirin peşine düşün. Efemen yehdi ilel hak. Hakkı görüp de hakka giderin peşine düşün isterseniz. İsterseniz efemen kâne fi hâdî âmâ. فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَدَلُّ وَاَعْمَ وَاَدَلُّ سَب۪يلًا Burada körün peşine takılanlar orada daha fazla kör, daha fazla bir şaşkınlık ve sapkınlık içerisinde olacak diye uyardı bizi. Eğer mefzul öne geçtiyse bunu Allah yapmadı. Bunu biz yaptık. Ve elbette şunu inşallah bu kelamı bahslarda Allah'ın teşri'i iradesi var, tekvini iradesi. Allah teşri'i iradesiyle bizi özgür bıraktı. Tekvini iradesiyle de yine bize bu özgürlüğü, bu yani nizam-ı ehseni alemde, madem ki bize akıl verdi ve bize güç verdi, bilgi verdi, bizi özgür varlıklar olarak koydu, bizim önümüzü açık bırakmalıydı, istediğimiz yöne gitmeye, tekvini iradeyle bize engel olmaz. Dolayısıyla Allah'ın bu imkanı vermesi mefzulun öne geçmesine, Allah'ın bu imkanı vermesi ki biz mefzulu öne geçirelim, bu nizam-ı ehsenin gereğiydi. Bu açıdan Allah Teala için bir sorun değil. Ama Allah Teala, yani o açıdan Allah Teala güzeli yapan yapmaktaydı. Yani varlık alemini özgür bırakması insanları, onların seçimlerinde onlara imkan tanıması, onların hemen önünü kesmemesi, bu nizam-ı ehsenin gereğidir. Bu güzel iştir. Bundan dolayı Allah övgüye layıktır. Ama mesele odur ki bu tercih ve niyette, biz niyetimizde şunu niyetlendik. Biz dedik ki biz hidayet istemiyoruz. Biz dedik ki biz fazilet istemiyoruz. Biz dedik ki biz dünya istiyoruz. Bu istek, bu niyet işte bizim körlüğümüzüydü. Biz mefzulun peşine, dünya için mefzulu öne geçirdik. Dünya metası için, bir takım nefsani, aşağı nefsani duygular için, kinler için, nefretler için, hevesler için, bir peşin dünya metası için birçok içinler ki bize layık olmayan içinleriydi. Allah da bunları istemiyordu bizde. Bize bunları diyordu, bunlardan sakının, bunlar lekedir, kirdir. Biz tercih ettik, tercih ediyorsunuz, sizin bileceğiniz o. Size burada nizam-ı ehsen gereği engel olmam. Dolayısıyla Allah öne geçirdi değil, biz öne geçirdik. Ama nizam-ı ehsen gereği Allah bizi serbest bırakmalıydı. Burada bir kere bu mefzulun öne geçmesi nedir? İki açıdan şeydir, yani sorumlu gördük. Bir, mefzul bizi Allah'a götüremeyeceği ortadadır. Dolayısıyla doğru değil. İkincisi, mefzulun öne geçirilmesi bir doğru eylem değil. Çirkin eylemde kınanmayı layık hak ediyor, azarlanmayı hak ediyor, cezayı hak ediyor. O da ki alanın müptela olmuşuz. Hem bu dünyada hem de ahirette. İşte Şia diyor ki kardeşim, bu çirkinlikten kurtulmanın tek yolu, saadete erişmenin tek yolu, önümüze besir bir insanı, efdel bir insanı, kusursuz bir insanı önümüze alın ki, çünkü o Allah'a giden, ulaşan en yakın insandır. O bir yolu en iyi bilen insandır. O Allah'a en, Allah'ın en yakınındaki odur. Onun eğer onun izini sürür isek, bizi de o kendi konumuna, Allah'a en yakın konuma doğru götürebilir. Kendi çabamız, kudretimiz oranında, kendi liyakatimiz oranında, kabiliyetimiz oranında. Onun için Şia arz edeyim ki imamda efdaliyeti, yani Allah'a en yakın konumda olmayı erdem ve eylem açısından en üstün kimse olma şartını getirir. Evet.
Şimdi biz İbn-i Ebu Hatip'in durumundan bahsettik ki Mevcut Galer bir şerh yazmıştık. Bunun gibi binlerce insan tarihte yer almakta, bu şekilde ilim adamı olup, bilim adamı olup tarihçi, aynı zamanda dini ve itikadi anlamda da kendilerini geliştirip tarihte adlarını barındırıyorlar ama böyle bir durumda nasıl olur da affedemiyorlar. Ben şimdi siz anlatırken burada düşünüyorum bir mantıklı cevap bulamıyorum. Nasıl affedememişler de böyle bir iftirayı hem Allah'a atma cesaretinde bulmuşlar hem de sadece kendileri değil, kendilerinin dışında da binlerce belki milyonlarca insan da bu görüşe sevk etmişler. İşte bunların bu dünyadaki akıbetlerini demiyor. Ama ahiretteki durumları ne olacak?
Bunlar ahirette kaybedenlerden oluyorlar. Bunlar niye böyledir bu insan? İnsan madem ki yani gerçekten Allah'a gitmeyi doğrudan arzu etmediğinden dolayıdır. İnsan niye böyle olmuş? Yani Allah'a gitmenin yolu gerek Allah dışı şeyleri terk edesin. Yani masivayı bırakasın ki onu görebilesin, onu arzu edebilesin. Bunlar masivayı bırakamadılar. Neyi bırakamadılar? Mesela nefsani istekleri bırakamadılar, dünyevi arzuları bırakamadılar, dünya metalarını bırakamadılar. Ve bu ucuz şeyler kalpten atamadılar diye bunlar da bunların şeytan bu sefer bunların zihnine hakimiyet kurdu. Bunları bir sefer hatta düşünce bazında bile sapkın yollara iterek bunların doğruyu görmesini tam manasıyla engellemiş oldu. Dolayısıyla en önemli hastalık insan için insanın kendisine tapması ve Allah'tan sivasına tapmasıdır. Bu iki hastalığa bunlar müptelaydılar. Allah'tan başkaya tapınmaktaydılar. Kalplerinde oturan asıl mehbub masivallah idi, Allah değildi. Ve bir de kendilerini bencillikleri vardı. Bu iki hastalık bunları kör etti. Bu hakikatleri göremediler. Hatta Allah'a iftira atma makamına doğru gittiler. Ki bunu arz edeyim ki başka bir yerde de görüyoruz. Mesela bir örnek arz edeyim yine. Peygamberimizin men kuntu mevla fehada aliyyun mevla, ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır. Bu muhteşem cümleyi buyurmasını Ehl-i Sünnet nasıl yorumluyor? Yorumluyor, diyor ki bakınız peygamber bu cümleyi niye dedi? Bu cümleyi demekten maksadı Şia'nın iddia ettiği gibi İmam Ali Aleyhisselam'ı kendisinden sonra kendi konumuna getirmek değil. Peki nerede? Çünkü bakınız peygamber İmam Ali ile Yemen'deki durumda, çünkü o bu cümleden önce İmam Resim Yemen'deydi. Yemen'de İmam Ali Aleyhisselam dönürken bir takım ganimetlerle veya bir takım mesela oradaki müminlerin vermiş olduğu sadakalar ve mallarla peygambere gelirken kendisi çabuk gelsin peygambere uğraşsın diye kendi askerlerinden bir grup bir isim komutana önder kıldı. Dedi ki bu emanetler sizde olsun. Sonra bunu bilhara benden sonra getirip peygambere ulaştıracağız. Ama İmam Ali Aleyhisselam ayrıldıktan sonra bu sefer o komutan ve askerler temah ettiler. Oradaki o malları paylaştılar, elbiseleri giydiler, mallardan kullandılar. İmam Ali Aleyhisselam bunların bu davranışını görünce, yani sonraki geldi bunları, mesela peygamber istiyordu emanetlere versin, gördü ki emanetlere bunlar el uzatmışlar. Bunları çok şiddetle kınadı, azarladı. Bunlar üzüldüler, rahatsız oldular. Peygamber'e gelip şikayet etti, ya Resulallah İmam Ali Aleyhisselam bize bu kadar azarladı gibisinden. Peygamber dedi ki ya işte İmam Ali ile darılmayın, o benim yerim dedi. Ben onu sevin, beni sevdiğiniz gibi. Şimdi peygamber onların kalbinden dargınlığı giderme amacıyla bu cümleyi demiştir gibisinden. Şimdi bunu söylemek nedir? Birkaç iftira ortaya atılıyor burada. Evvelen peygamber niçin söylediğini sen nereden biliyorsun peygamber bunu için söylemiş? Peygamber dedi mi ki bir yani bir objektif, bir emare, bir delil var mı ki peygamber derken ya dedi mi ki ben size bu sözü söylüyorum İmam Ali'ye karşı barışın, dargın olmayın. Böyle bir şey, bundan dolayı söylüyorum. Böyle bir şey değil mi? Yani peygambere bu iftira atılıyor. Sonra az edeyim ki peygamberin mesela diyelim ki buradaki kurduğu cümle اَلَسْتُ اَوْلَا بِكُمْ مِنَا نُفُسِكُمْ Bu ayet ki Kur'an-ı Kerim'den peygamber alıntı alarak buyuruyor. Bunu mesela diyelim ki yine yanlış yorumla. Bütün bunları hem Allah'a bu ayetin manasında yanlış mana ifade atfediyorlar. Hem peygambere bu iftiraların tamamını sırf budur ki burada bu İmam Ali Aleyhisselam'ın rehberiyetine boyun eğmeme manasıyla yapılıyor. Niye yapılıyor? Çünkü işte o dünya muhabbeti bunlara ağır koyuyor ki bunlar o hakka teslim edemiyorlar. İmam Ali Aleyhisselam da buyuruyor ki aynı bu konumlarda onlar hakkı gördüler de, tanıdılar da, bildiler de velakin züynet lehumu dünya zibru ciha ve dünyanın ziyneti ve dünyanın metası onlara güzel geldi. Ve onlar o kinlerine, o nefretlerine, o kalplerindeki hastalıklara geri döndüler. Dolayısıyla insana, bize düşen, herkes için bu hayat bir tefer verilir bize. Bize düşen gerçekten diyelim ya Rabbi. Bir ya Rabbi diyelim. Biz sana gelmek istiyoruz. Doğruya gitmek istiyoruz deyip bu sefer ya Rabbi elimizden tut bizi doğruya götür dediğimiz takdirde bakıyorsun ki Bütün bu gerçekleri insan görebiliyor, Allah'a iftiradan, Resulüne iftiradan kurtulabiliyor. Ama eğer öyle olmasa, hem kalbinde dünyanın birçok şeyleri, muhabbetleri tutayım, hem de Allah'a gitmek gibi bir yanlış düşüncede olayım, o zaman körleşiyorum. O muhabbetler beni Allah'tan başka yere götürüyor. Şimdi bir de burada Şia'nın buradaki delilini, aklı delilini getirmiş. Şia, gerçi bu anlattıklarımız bunu gösterdi ki, yani burada Şia başka bir alternatif yok. İlla gerek iman böyle olmalıdır. Ama Şia aynı zamanda bir aklı delil de burada, yani burada şimdi söz konusudur. O da budur ki, diyor ki, en üstünün önder edilmesi aklan muhaldır. Niye? Çünkü diyor ki insanlar üç gruptur. Ya mesela diyelim ki bazıları bazılarına eşittirler. Ya bazıları bazılarına geridedirler erdem açısından. Bazıları da üstündürler. Yani erdemde üstün olanlar var. Erdemde geri olanlar var. Aynı derecede olanlar var. Şimdi diyor ki burada imamete bunların hangisi layık? Erdemde aynı durumda olanlar, yani musavi olanların birisinin diğerine önderlik yapmaya burada hangisi önder olacak? Hangisine desen hiç ki bu tercihi bilen müreccihtir. Çünkü ikisi de musavidirler. Bu mu imam olsun, bu mu tekisi mi imam olsun? O mu öne düşün, bu tekisi mi? Bunların birisinin imam olarak ön plana geçmesi aklen doğru değil. Niye? Tercihi bilen müreccihtir. Fazilette, erdemde geri olanın gelip öne düşmesi, bu da çok gerçekten yani yanlış bir şeydi. Akıl diyor bu doğru değil. Yani körün önderlik yapması doğru değil. Erdemsinin öne düşmesi doğru değil. Örnek olması doğru değil. O zaman tek kalır ne? O da erdemde en üstün olanın öne düşmesi. Akıl diyor bu doğrudur. Erdemde en üstün olan bizim önümüze düşerse, bize önderlik yaparsa, işte akıl bunu onaylıyor. Dolayısıyla akıl diyor ki imam gerek erdem açısından ve eylem açısından en güzel örnek olan kişi olmalıdır ki bize bu açıdan önderlik yapabilsin. Şimdi bu metni bir tatbik edelim, görelim nedir. Berteri-i manevi berdigeran, yani bu imamın üçüncü şartı budur ki diğerlerine karşı manevi üstünlük, yani afdaliyet, en üstün olma konumundadır. Sebbumun hususiyeti ki vücudu anra imam vücudu anra imam zerret daret, vücudu an der imam zerret olması lazım. Vücudu an der imam zerret daret, vücudu anra der olmaz. Vücudu an der, rayı yerine der koy. Üçüncü özelliği ki onun o özelliğin olması imamda zorunludur. Berteri imam ber tamam ahad-ı ümmet tihiş der ebad-ı manevi ve fezail ahlakis. İmamın üstün olmasıdır bütün kendi ümmet bireylerine karşı. Hangi boyutlarda? Manevi boyutlarda ve ahlaki faziletlerde ve keza buna ekleyin. Davranış biçimlerinde, yaşam biçiminde. Bu fezail ahlakı, bu yani sadece ruhi özellikleri söylenen şeydir. Bu bununla sınırlı değil. Hem ahlaki boyutuyla hem de yaşam biçimiyle, davranış boyutuyla. İmam kesi es ki der tamamı secayayı ahlaki berdigeran pişi gired. İmam o kimsedir ki bütün ahlaki secaya, yani sıfatlar, özellikler, değerler, ahlaki erdemlerde herkesten önde olmalıdır ki güzel örnek olabilsin, başkalarına örnek olabilsin. Ve der iman ve amel-i salih es-sairin berter başa. İşte burada amel de dedi. Ve imanında ve salih amelinde, yani davranış biçiminde, yaşam biçiminde herkesten en üstün olmalıdır ki diğerlerine imamlık edebilsin, örnek olabilsin, örnek teşkil edebilsin. Buna ilaveten bir de diğerlerinin o manevi boyutu, ruhi temizliğini yapabilsin. Kendisi ruhen lekeli olan başkasının ruhunu temizleyemez. Yani o tekvini temizleme görevi de bunu zorunlu kılıyor. İmam alimterin, batakvaterin, zahitlerin, şucaterin, sehavetmenterin ferd zamanı hişes. İmam kendi zamanının en bilgesi, en takvallısı, en zahidi, en cesaretlisi, en cömerti ve en böyle o faziletlerde sayınız mesela. En keremlisi, en merhametlisi, en şefkatlisi. Böyle sayınız. Yani zamanının tek ferdidir. Yani en üstün insanı kamilidir. Ne fakat insanı kamil, belki insanı kamillerin en üstünü. Çekide-i istidlal-i akli mütekelman şia berluzu mucudu'in vijegi der imam. Diyor ki, şia alimlerinin bu konuda getirmiş oldukları akli delilinin çekidesi, özeti nedir? Şudur. Be, burada açıklıyor mesela. Be kararı, be kararı, be buna yapışması lazım. Be kararı zeyles. Bu delilin özeti bu aşağıdaki dediğimiz şekildedir. Bu anlatacağımız şekildedir. Eğer imam der umur-i manevi berterez ahadun metne başe, eğer imam manevi boyutuyla, ahlakı erdemiyle, güzel davranışıyla herkesten üstün, fertlerinin, bireylerinden üstün olmazsa, bu durumda nedir? Şu durum var. Ya berhi ez onha, ya berhi ez onha musabiyiz, ya onlardan aynı konumdadır. Bunların ahlak erdemleri eşit konumdadır. İmam da bu, imam olacak kişide de mesela faziletler, şecaat, cesaret, bilmem, sehavet ve benzeri, zahitlik, takva aynı orandadır. Diğerlerinde de aynı oranda. Ve ya zonha fayin teres, ya da onların aşağıdadır. Eğer en üstün olmazsa bu iki durum kalır. Ya onlardan aynı konumdadır veya onlardan aşağıdır. Ve halet-i sevvun ferz nemişebet. Üçüncü bir durum yoktur. Ya yere en üstün olan biz onu diyoruz. Ya musavi olanlar veya da aşağı olmalı. Ama du haleti ahir batilen. Bu iki son. Yani eşit olması veya aşağı olması batildir. Aklen. Niye? Zira evveli müsterzimi tercih bile mürecihez. Çünkü birincisi, yani eşit olmaları. Bu iki, son ikinin birincisi. İmamla fertlerin eşit konumda olmaları, burada imamı öne geçirmek tercih bile mürecihdir. Yani gerekçesi olmayan, aklı bir delili olmayan tercih yapmak. Niçin o benim için imam olsun? Ben onun için imam olayım. Çünkü aynı konumdayız. İlmimiz aynı, takvamız aynı, cesaretimiz aynı. Burada onun için bana imamlık yapsın, ben ona yapayım. Burada tercih bile mürecihdir. Çira ki eğer o şahs der umuru manevi beraber ve işkudan berdigeri berterin ne daşta başar. Eğer iki kişi manevi o erdemlerde, durumlarda birbiriyle eşit olurlar ve birisinin diğerine bir tercih olmazsa butlanı böyle zira böyle butlanı başına başlıyoruz. İmamet ve rehberi iki kez ona, ber diğeri tercih hest ki müreccih beray on vücud nedaret. Bu durumda birisinin diğerine imamlık etmesinin bir tercihdeki bir gerekçesi olmayan, müreccih olmayan, bir veci olmayan, delil olmayan bir tercih olur. Bu doğru değil. Tercih olmayan bir tercih yapmanın, müreccih olmayan bir tercih yapmak aklen doğru değil. Butlan haleti dogun nis kamilen roşenes. İkinci durumun batıl olması da kamilen roşendir. Yani arz edeyim ki erdemsizin gelip erdeme şeyin dediği gibi İbn Ebilhad'in dediği gibi erdemsizin mafzurun gelip üstüne o tekstine imamlık yapması da bu da hiç doğru değil. Akıl bunu asla kabul etmiyor. Zira akli selim bir kubi'in amel hukum yukarı. Çünkü selim akıl. Selameti olan sağlam akıl diyor ki bu yanlış bir şeydir. Ki hudaben şahsi fruterra ber şahsi berter mukaddem midare. Ki akıl diyor ki olabilir mi ki Allah Teala aşağı olan bir insanı, üstün olan bir insana önüne geçire. Aynen o İbn Ebilhad'in dediği gibi ona imam yapar. Bu doğru değil akıl diyor. Mefzulra imamı efzel karar dehet ve üstün olmayanı, geride olanı üstüne imam yapar. Bu aklen doğru değil. Akıl bunu çirkin bir iş olarak görür. Bunu övgeye değil, kınanmaya layık buluyor. Ben haberim, tenha haleti me'kul hemen haleti evveles. Bu durumda Bu durumda yani imamet konusunda makul olan, aklın kabul ettiği ve onayladığı durum sadece o birinci durumdu ki en üstün olan olmasıdır. Yani ki imam ümmet-i hud berter başer ve yani imam kendi ümmetinden üstün olmalıdır. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere diyor ki baktığımızda Kur'an ayetleri de bunu bize onaylamaktadır. Burada bahsettiği ayet efemen yehdilen hak az edeyim ki Yunus suresinin 35. ayetinde ki Allah buyuruyor ki hakka hidayet eden mi layıktır onun peşine takılıp onun hidayetiyle hareket edilsin önder olmaya yoksa kendisi kör olup da hidayete olan mı? Ki bu sorurken bize bir diyor hakem siz kendiniz olun. Aklınız hakem olsun. Aklınız burada ne hüküm veriyor? Akıl diyor ki elbette ki hidayeti bulan kimse, hidayette olan kimse, kendisi gören kimse öne düşmelidir. Akıl bunu hüküm ediyor. Buna başka ayetler de var. Az edeyim ki bakınız ben başka iki tane ayette burada yine ya bir tane ayet aslında getirdim burada aynı konuyu beyan ediyor. O da Bakara suresinin 246. ayetinden 247. ayetlerinde orada Allah Teala yine bir imamet konusunu işliyor. O da Talut'un imametidir. Ayet şöyledir ayet. Elem tere ilel mel'imin beni İsrail. Beni İsrail'in o toplumunu görmedin mi ki? Onların o önde gelen şahsiyetlerinde onların o Beni İsrail toplumunu görmedin mi ki? Kendi peygamberlerine dediler ki bize bir tane önder İbeslenen meleken, bize bir melik, bir önder, bir rehber tayin et ki biz onun önderliğinde Allah yoluna cihad edeceğiz. Peygamber de onlara diyor ki Peygamber ve kâle lehum nebiyyuhum innallaha kad ba'ase lekum Talut. Allah seçti size Talut'u imam olarak, önder olarak. Kâlu en dediler ki nasıl olabilir ki o bize önder olsun? Biz önderliğe daha layıkız. Yani ilk başta bunlar o dar bakışlarından dediler ki önder gerek üstün olmalıdır, afzel olmalıdır. Talut'un bize bir üstünlüğü yoktur. Niye üstünlüğü yoktur? Ve nahnu hakku bil mülkümün bizim önderlik olmayan ondan daha çok hakkız, daha layıkız. Niye? Ve lem yu'te sa'aten minel mal. Talut'un bir maddi gücü yok ki. Hiç fakir bir insan. O nasıl bizim önümüze geçebilir? Ki bunlar liyakati, fazileti, üstünlüğü maddede görüyorlar. Böyle dediler. Oysa ki Allah onların cevabını ne dedi? Kâle peygamber dedi ki innallaha istefâhu aleykum Allah seçti Talut'u size önder olarak ve zâdehu besleten fil ilm vel cism ona ilmi ve cismi yapmasından sizden daha geniş verdiğinden dolayı, daha fazlasını verdiğinden dolayı o imam olmaya. Yani bu ayet-i kerimede ne anlıyoruz? Bir kere bu ayet-i kerimede bunu anlıyoruz ki hem toplum diyor ki gerek imam en üstün olan kimse olmalıdır. Ama üstünlüğü teşhisinde, üstünlüğü maddede görmüşler. Peygamber onları uyardı. Oysa ki Allah da onayladı ki bu imamette ne lazım? O erdemler lazım, manevi üstünlükler lazım, ilim lazım, takva lazım. Talut bu boyutuyla sizden önderdir diye bu sizin önderiniz olmalıdır. Yani aynı şianın mantığını burada Allah Teala bizatihi onaylıyor. Nitekim bu ayet-i kerimede de aynı mantığı Allah Teala emretmiş, onaylamış, bizi hakem kılmış demiş. Siz eğer fıtratınıza dönerseniz bu şekilde anlayacaksınız diye bizi uyarmıştır. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem.